Ayrım 27, Büyük Hesaplaşma, Jack Dubrul, sayfa 253. Yapılan saldırı cinsellik içermeseydi, Mercer onun hareketlerinin sonucunu görmesine izin vermeye gönüllü olabilirdi. Aggie Valdez'de yaşayan kadın ve erkekler için nelerin tehlikede olduğunu göz ardı ederek, diğer insanların hayatlarıyla bir evcil hayvan projesiymişçesine oynuyordu. Bu tür protesto gösterileri kesin kes medya için düzenleniyordu. Peel'ın Alaska'da bulunma nedeni çevresel bilinci arttırmak değil, salt dünyanın bu grubun varlığından haberdar olmasını sağlamaktı. Valdez'e duydukları ilgi medyanın dikkatini üzerlerinde tutabildikleri sürece devam edecek, sonra da yollarına devam edeceklerdi. Ne var ki Aggie'yi tutan adam onu okşayarak sapıkça arzusunu tatmin etmeye çalışmak gibi bir yanılgıya düşmüştü. Mercer devrilmemiş birkaç masadan birindeki yarısı dolu bira şişesini alırken bir yandan da içinden keşke Aggie'yi şehvet düzeyi daha düşük bir adam köşeye sıkıştırsaydı diye geçiriyordu. Aggie yeşil devrimin bir parçası olmak istiyordu ve bu da devrimin gerçeğiydi. Var olan şeyleri yık ve ölümden sonrası için daha sonra endişelen. Aşağıya doğru kuvvetli ve ani bir hareketle birlikte şişe adamın kafasında parçalandı ve parçalara ayrılmış son cam halıya doğru yolunu bulurken adam da yere yığıldı. Adamın düşmesi Aggie'nin dengesini kaybedip hoparlörün üzerinden kayıp yere düşmesine neden oldu. Mercer'ın önünde durduğunu fark ettiğinde gözleri neredeyse inanılmaz denilebilecek boyutlarda büyüdü. ''Şimdi senin gibi güzel bir kız ne? Ah boşver, bir an önce buradan gidelim.'' Mercer onu bileğinden yakaladı ve tam polisler yıldırım hızıyla içeri dalarlarken Aggie'yi arka kapıya yönlendirdi. Valdez'in en zorlu vatandaşları sersemlemiş bir halde yerlere dökülmüşlerken Peel aktivistlerinin neredeyse tamamının hala kavga ettiklerini görmek için bir an durdu Mercer. Barın arkasındaki sokak yarı karanlıktı ve arka çıkışın yanında duran büyük çöp konteyneri neredeyse taşmıştı. Aggie durmaya çalıştıysa da Mercer bardan mümkün olduğunca uzaklaşmak istiyordu. Geceyi kasaba hapishanesinde ayyaşlara özel hücrelerden birinde kavgaları henüz bitmemiş akşamdan kalma bir yığın düşmanın arasında geçirmek istemiyordu. Aggie'yi bardan bir blok uzakta aydınlık bir sokağa sürükledi. Bir sokak lambasının koruyucu ışık hüzmesinin altına kendilerini attıklarında Aggie durdu ve kolunu silkeleyerek Mercer'ın elinden kurtardı.
''Sen burada ne halt ediyorsun?''
''Rica ederim.''
''Lanet olsun, soruma cevap ver.''
Mercer hissettiği öfkeden daha kızgın bir tavırla, ''Hey, ben doğru zamanda doğru yerdeydim. Oraya dönmek istiyorsan lütfen hiç durma.'' dedi.
''Canın cehenneme.''
''Hoşça kal Aggie.'' Uzaklaşmaya başlamış olan Mercer, Aggie koşup kolunu yakaladığında rahatladığını hissetti.
''Özür dilerim, bu gece neden orada olduğun umurumda değil ve itiraf etmeliyim ki sana minnettarım.''
Aggie ona bakarken gözleri değerli taşlar misali parlıyordu. Mercer onu öpmeyi, o ağzı kendi ağzıyla ele geçirmeyi her şeyden daha çok arzu ediyordu. Fakat onu öpmek yerine arkasını dönerek yürümeye devam etti. Kafasının karışmasından nefret ederdi ve doğal olarak verdiği tepki oradan uzaklaşmak olmuştu. Sanki onun varlığından uzaklaşmak kafasındaki acıyı azaltacakmışçasına.
''Mercer dur!''
Aggie yine ona yetişti ve ikisi birlikte uzun adımlarla yürümeye başladılar. Aggie'nin uzun bacakları Mercer'ın sinirli adımlarına uyum sağlamıştı. Mercer tek kelime bile etmeden deri ceketini çıkarıp Aggie'nin omuzlarına koydu. Aggie cekete en sevdiği battaniyesiymiş gibi sarındı.
''Biraz sonra konuşmamız lazım.'' dedi.
''Gerçekten konuşmamız gerektiğini düşünmüyorum.''
''Evine giren adamı tanıyordum.''
Aggie'nin o geceden beri zihnini kurcalayan diğer konuya dalmamasından ötürü müteşekkir olan Mercer, tarafsız bir sesle ''Evet biliyorum.'' dedi. ''Hiç kimsenin ölümü senin gibi karşıladığına tanık olmamıştım. Yüzündeki ifade korku veya tiksinme değil, tanımaydı.'' Mercer onun ilk itirafını tahmin etmiş olabilirdi, ancak ikincisine hazır değildi.
''Babam için çalışıyordu.''
''Ne? Mercer durdu, ona bakabilmek için hızla döndü.
Şey, eskiden çalışıyordu. Dün bu konuda babamla yüzleştim. Bana Bert Manning'in birkaç aydan beri kendisi için çalışmadığını söyledi.
Peki sen ona inandın mı?
Evet. Belki bilmiyorum.
Egi, burada yaşamlardan söz ediyoruz. Özellikle de benimkinden.
Babamla konuştuğumda saat kaçta senin evinde olduğumu bildiğini fark ettim. Ve bunu öğrenmesinin tek yolu da seni öldürmek için gizlice eve girmeden önce Bert Manning'in bunu babama söylemiş olması.
Gözyaşlarına boğulmanın eşiğinde olan Egi bir an sessizleşti.
Buna inanamıyorum. Babam bir canavardır ama asla kimseyi öldürtmez. Özellikle de seni. İkiniz arkadaşsınız. Onunla konuştuktan sonra o kadar korkmuş ve ne düşüneceğimi bilemez bir durumdaydım ki buraya planladığımdan birkaç gün önce geldim.
Egi, kendine bir iyilik yap ve Alaska'dan git. Burada güvende değilsin.
Burada Washington'da olduğumdan daha güvendeyim. Tekrar yürümeye başladılar. Manning senin peşinde değildi, benim peşimdeydi ve nedeninin babanla hiç alakası yok. Eve dön. Alaska'da olmanın neyle alakası var?
Zannettiğin çok daha fazlası ama şimdi açıklamaya vaktim yok.
Mercer beyninin duygusal bölgesini kapatmış olduğu için tekrar konuştuğunda sesinde tahmin ettiği acılıktan eser yoktu.
Sen ve senin Peel'deki arkadaşların toplanıp başka bir yere gitmek zorundasınız.
İşimiz bitene kadar hiçbirimiz gitmeyeceğiz.
Egi'nin ses tonu kararlıydı. Hey, siz çocuklar kendinizi zincirlerle ağaçlara bağlamak ve yürüyüşler düzenlemek istiyorsanız sorun yok. Ama burada insanlar ölüyor ve korkarım bu iş henüz bitmedi. Anlıyor musun? Bardaki arbededen çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya kalmak üzeresiniz. Hayatın çevreyle ilgili cılız bir ses çıkartmaktan daha değerli değil mi?
Dinle Egi, babanın benim evime yapılan saldırıyla bir ilgisi yok. O saldırı Ivan Kerikov adında eski bir KGB görevlisi tarafından düzenlendi. Ve adam şu anda Alaska'da. Şu ana kadar da üçü benim arkadaşlarım olmak üzere dört kişiyi öldürdü.
Egi, ama babam benim ne zaman senin evinde olduğumu biliyordu diye üsteledi. Peel aktivistlerinin iki Zodiac'ın etrafında toplandıkları doklara yürüdüler. Kahkaha atmalarına bakılırsa yalnızca birkaçı tutuklanmıştı ve hiçbirinin kavgadan dolayı pişman olmuş gibi bir hali yoktu.
Mercer onlara gösterilen hoşgörünün medyanın varlığından kaynaklandığını tahmin ediyordu. Edindiği izlenim iyi vakit geçirmek amacıyla dışarı çıkmaları onaylanan bir grup üniversite öğrencisininkine benzedikleriydi. O ve Egi hala bir dükkanın önündeki gölgelerin arasındayken Mercer durup çevrecileri biraz daha eleştirel gözlerle inceledi. Aşırı rahat görünüyorlardı ve bu durum Mercer'ın kafasının kurcalanmasına neden olmuştu.
Peki arkadaşların oradalar. Çok inatçı olduğun için tavsiyeme kulak vermeyeceğini biliyorum. Ama dikkatli olmanı istiyor, tamam mı?
Mercer, ben...
Sadece dikkatli ol.
Mercer dönüp gecenin içinde öylesine hızla yok oldu ki onun gitmiş olması Egi'yi şaşırttı.
Bir saniye sonra da Egi arkadaşlarına katıldı. Hope'a yapacakları kısa yolculuk öncesinde zodyaklarına binmeden kavgada sergiledikleri cesareti tekrar anlatırlarken kahkahalar atan arkadaşlarına o da kahkahalarıyla eşlik etti. Egi Mercer'ın kendisini izlediğini görmeyi umarak karanlığa bakıyordu. Lakin Mercer gitmişti. Grup lastik botlara tırmanırken gölgelerin içine çekilmiş bir şekil daha onları dikkatle izliyordu. Rıhtımla bot arasında bir an uzanmış olarak durduğunda sıkı vücudu kot pantolonunun kumaşı altında gerilen Egi, zodyaklardan birine binerken adam yavaş hareketlerle apış arasına ovuşturuyordu. Ebu Elam sırtı genç bir erkeğin sırtı gibi diye düşündü. Şişenin başına vurduğu yerdeki yumruğa dokundu. Bu gece adamdan öcünü alamayacaktı. Kerikov Peel'ın kasabadaki faaliyetlerine ilişkin rapor bekliyordu. Ve Elam o adamın yüzünü artık çok iyi tanıyordu. ve adam yolundan çekildiğinde Elam'ın kızın kıçının göründüğü kadar sıkı olup olmadığını keşfetmesine engel olacak hiçbir şey olmayacaktı ortada. M.V. Hope. Araştırma gemisinin yanından sarkıtılmış tahta merdiven, orta çağdan kalma bir asma köprü misali ana güverteden su seviyesine indirilebiliyordu. Eğlencenin gemilerinde devam etmesine hazır olan kadınlarla adamlar, zodyaklarda bir Normandiya kalesini göz açıp kapayınca kadar talan etmek için sabırsızlanan yağmacı Saksonlar gibi bir umutla bekleşiyorlardı. Egi'de her basamanın üzerinde bulunan insanı üşüten sisin neminden ıslanmış karbon şeritlere dikkat ederek onlarla birlikte gemiye çıktı. O diğer aktivistlerin keyifli ruh hallerini paylaşmıyordu. Son birkaç basamakta kendisinden hemen hemen 10 yaş daha genç olan iri yapılı bir Norveçlinin kollarında taşınmış ve gösterişli nazik bir gülümsemeyle yere bırakılmıştı. Çocuğun saçları da neredeyse dişlek sırıtışı kadar beyazdı. Egi de ona gülümsemeye çalıştı. Ama her şey bir anda gözüne gerçek dışı gibi görünmeye, sanki burada olmaması gerekiyormuş gibi, burası artık onun dünyası değilmiş gibi gelmeye başlamıştı. Isıtıcılardan üfleyen sıcağa minnettar olan ana salona girdiğinde, üzerine iyiden iyiye bir huzursuzluk duygusu çökmüştü. Üzerinde hala Mercer'ın ceketi olduğunu ancak o anda fark etmişti. Ceketin yakasını burnuna götürüp yıpranmış derinin yoğun aromasını, Mercer'ın misk kokulu tıraş losyonunun hafif ve adamın kendine özgü o kolayca tanınan kokusunu içine çekti. Koku hoş ve rahatlatıcıydı. Etrafındaki insanlar biraz önce neler hissettiğini anlayacaklarmış gibi ceketi çabucak suçlu bir hareketle çıkarıp koltuğun üzerine attı. Çevresinde de devam eden eğlenceden kopmuş olduğunu, önüne konulan birayı ya da insanların neşeli gevezeliklerini hayal meyal fark etti. Fazla uzun bir süre ayrı kalıp kalmadığını ve onların şamata dolu yaşam tarzlarına tekrar uyum sağlayabilmek için birazcık zamana gereksinimi olup olmadığını düşündü. Yoksa bu geniş ailenin bir üyesi olarak Hope'da son kez bulunduğundan bu yana değişmiş miydi? Yaşamındaki bazı şeylerin onu etkilemiş olduğuna kuşku yoktu. Burt Manning'in ölümü, babasının olası bağlantısı ve Mercer, dalgın bir hareketle Mercer'ın ceketinin kaba dokusuna parmaklarıyla dokundu. Derinin de sahibi gibi yaralı ve yıpranmış olduğunu hissetti. Bardaki adam onu bir kenara sıkıştırıp taciz etmeye başladığında kesinlikle aciz olduğunu kavramıştı. Adam o anda hemen orada ona tecavüz edebilirdi ve Egi o karmaşanın ortasında hiç kimsenin ruhunun duyacağını sanmıyordu. Ve derken bir anda genç bir kızgın okuduğu beş para etmez aşk romanlarındaki kahramanlar misali Mercer ortaya çıkmıştı. Mercer'ın nasıl olup da oraya gittiğini hala bilmiyordu ama ona minnettardı. Ne var ki minnettarlığını ona göstermemişti. Mercer'ın yol açtığı çelişkili duygulara dayanabilmesi neredeyse çok zordu. Mercer, Egi'yi karşı konulmaz bir çekimle cezbediyor, buna rağmen birlikte olduklarında da bir söz ya da bakışıyla onu delirtmeyi beceriyordu. Egi ona sert çıkışlar yapmasının, aralarında bir duvar oluşturma isteğinin nedeninin kendine olan güvensizliği olup olmadığını merak ediyordu. Mercer hakkında farklı şeyler düşünmemesi gerektiğini biliyordu. O yanı seviyor ve bir gün onun karısı olmayı umuyordu. Üstesinden gelebileceğinden çok daha büyük bir şeye sürüklenmekte olduğu yönünde belli belirsiz bir duyguya kapılmanın dışında verebileceği yanıtlar yoktu. Bir sigara yaktı ve partiyle formika masanın üzerinde berrak bir buğu gölcüğünün ortasında duran birayı boş verip mekanik bir hareketle ayağa kalktı. Valdez'e geldiğinde Jan Hope'da değildi. Partiye katılmak yerine onun dönmesini beklemesinin daha doğru olacağının bilincindeydi Egi. Jan'ı bir aydır görmüyordu ve kavuşmalarını sabırsızlıkla beklemesi gerekirdi. Ama hafif bir dokunuşla çatlayabilecek, kırılgan bir kabuk misali içi boşalmış gibi hissediyordu kendisini. Boş gözlerle koridorlardan geçerek yanın büyük özel kamerasının bulunduğu yöne yürürken bir yandan da kararsızlığından dolayı kendisine küfürler ediyordu. Her zaman ne istediğini bilmiş ve istediklerini elde etmişti. Ya şimdi? Tanrım, bundan nefret ediyorum diye geçirdi içinden. Ürkekçe yanın kamerasının kapısını tıklattı ve yanıt beklemeden içeri girdi. Kamera çok sıcak olmasına rağmen yan üzerinde kalın bir kazakla çalışma masasının başındaydı. Gemiye döneli uzun zaman olmadığı anlaşılıyordu. Yoksa sıcaktan nefret ettiği için üzerini değiştirirdi. Pür dikkat masasının üzerindeki dağılmış kağıtlara eğilmişti başı. Elinde de gerek duyduğunda saldırmaya hazır olacak şekilde bir kalem vardı. En nihayet başını kaldırıp bakmadan önce kızgınca birkaç not aldı ve Aggie'nin cezalandırılmayı beklermiş gibi vücudunun yarısını kapının arkasına gizlemiş olarak eşikte durduğunu görünce gülümsedi. Yan Aggie'nin gözüne çok yakışıklı göründü. Aggie, ah tanrım, seni gördüğüme çok sevindim. Uzun kollarını açarak masanın arkasından çıkıp Aggie'yi sımsıkı kucakladı. Kızın başını kendisine doğru eğerek dudaklarını onunkilere bastırdı. Aggie karşılık vermeyince de birazcık geriledi. Sorun nedir sevgilim? Ah yan, sorunun ne olduğunu kendisi de bilmeyen Aggie duraksadı. Bu gece öyle korktum ki, barda çıkan kavgayı duymuşsundur. Evet, anlattılar. Hines'la Pierre sarhoşluk ve huzuru bozma suçuyla sabaha kadar hapiste kalacaklarmış. Birisi senin az kalsın tecavüze uğrayacağını ama yerellerden birinin seni arka kapıdan kaçırmayı başardığını söyledi. Korkunç bir şey olmalı. Yanın onun aklını kurcalayan başka bir şey olduğundan kuşkulanması üzerine rahatlayan Aggie yalnızca evet diye cevap vermekle yetindi. Keşke Alaska'ya daha erken geleceğini bilseydim seni Anchorage'da karşılardım. Niye aramadın beni? Fürhoff'un kızı kol mesafesinde tutup inanılmaz yeşil gözlerinin içine baktı. Daha erken geleceğimi ben de bilmiyordum. Anlık bir karar sonucu buradayım. Washington'dan kaçmasına sebep olan panikten söz etmedi. Tamam, önemi yok, burada olmana sevindim. Niyeti sesinin boğuklaşmasından açıkça anlaşılan yan Aggie'ye gülümsedi. Lütfen yan, bu gece olmaz. Seni çok uzun zamandır görmediğimi ben de biliyorum ama kendimi iyi hissetmiyorum. Temizlemek istiyorum o adam. Aggie'nin sesi duyulmaz oldu. Ah sevgilim, ben onu kastetmemiştim. Kısmen kastetmiştim, dinle. Burada harika şeyler olmak üzere. Senin tanık olmanı, bir parçası olmanı istediğim şeyler. Mercer'ın uyarısı bir anda Aggie'nin beyninin içinde çaktı. Ne tür şeyler yan? Aggie, aç gözlülükleri bu gezegeni yok eden faşist şirketlere gerçek anlamda bir darbe indirmek üzereyiz. Aralarında baban da var mı? Aggie babasını savunurmuş gibi konuşmak istememişti. Ancak ses tonu sert ve suçlayıcı çıkmıştı. Fürhoff'un fiziksel bir saldırıyı geçiştirirmiş gibi ellerini sallayarak ''Bunu konuşmuştuk'' dedi. ''Babanın her zaman için bizim en amansız düşmanlarımızdan biri olduğunu anladığını sanıyordum. Petromax dünyanın en kalpsiz sömürücülerinden biridir. Yaptığımız şeyin senin için sorun olmayacağını sanıyordum. Ondan nasıl öç almak istediğini defalarca söylemiştin. İşte sana fırsat. Burada harika bir olayın eşiğindeyiz. Alaska'yı ve belki de dünyanın geri kalan kısmını kurtaracak bir şeyin. Önümüzdeki birkaç gün içinde dünyayı petrolsüz yaşamaya zorlayacağız Aggie. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Aggie ters bir sesle, hayır yan, ne anlama geliyor dedi. Yan'ın onun etrafında kolaylıkla dokuduğu sihir görünüşe bakılırsa Aggie'yi eskisi kadar çekmiyordu. Yan'ı ilk kez görmek istediği gibi değil de gerçek yüzüyle görüyordu. Mercer bana ne yaptı diye düşündü. Bitirdiğimizde anlayacaksın. Göreceksin, dünyayı en büyük felaketinden, petrole olan açlığından kurtaracağız. Aggie kendisini bir kez daha Mercer'ın söylediklerini düşünürken buldu. Petrolün yerini neyle dolduracaksınız? Yan yumuşak bir sesle ne diye sordu.
Dünyanın petrolünü keserseniz okullara, hastanelere nasıl enerji sağlayacaksınız? Geçimlerini petrole bağlı olanlara nasıl iş imkanı sağlayacaksınız?
Egi kendisini onun kollarından kurtardı. Ex, ben dünyaya petrol arz edilmesine engel olmayacağım ki, sadece petrolü öyle iğrenç bir enerji kaynağına dönüştüreceğim ki hiç kimse kullanmak istemeyecek.
Sen neden söz ediyorsun?
Yan onu tekrar kollarının arasına alıp kan hücum etmiş kasıklarını Egi'nin bedenine bastırdı. Elleri ateşli dokunuşlarla sırtında dolaşmaya başladı. Daha sonra Egi boynunu öptü, dili Egi'nin en duyarlı bölgelerinde ustalıkla gezindi.
Yan, lütfen söyledim sana.
Yan onun ricalarını duymazdan geldi. Egi, seni çok uzun zamandır görmedim. Tanrım, seni istiyorum. Egi kameranın ofis kısmından yatak odasına yönlendirildiğini hissetti. Yönlendirilmeme izin verdim diye düşündü, karşı koyabilirdim. Eğer yan onun vücudunun kazık kesildiğinin farkındaysa bile buna aldırış etmemişti. Yatağın yanına geldiklerinde yan onu yumuşakça kuş tüyü yorganın üzerine yatırdı. O kadar güzelsin ki diye soludu. Yüzü arzuyla kızarmıştı.
Egi, yan, lütfen yapma diye fısıldadı.
Niye oluyordu bu? Olmasına niçin izin veriyordu? Her ne kadar onu durdurmak istese de beyninin bir bölümü yana bunu borçlu olduğunu söylüyordu. Düşünürken bile Egi bunun yanlış olduğunu biliyordu. Yana hiçbir borcu yoktu. Yan Egi'nin kot pantolonunun düğmesini açtı ve yavaşça fermuarını aşağı indirdi. Kız ona yardımcı olmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Ancak onu engellemedi de. Yan'ın Ege'nin bedeninde dolaşan, kalçalarını okşayan, göğüslerinin hattını izleyen elleri öyle tanıdıktı ki. Ona borçlu değil miydi Ege? Bir yıldır sevgiliydiler. Elbette doğruydu bu. Yan soyundu ve bir saniye sonra Ege'nin bedeni onun dokunuşlarına tepki vermediği için canını acıtarak kızın içine girdi. Yan bu durumu fark etmemiş gibiydi. Başını arkaya atmış, gözleri kapalı, elleriyle desteklediği çıplak bedeni kızın içinde gidip gelirken yanın vücudu Egi'ninkini tamamen örtmüştü. Yan başını kızın omzuna gömerek sessiz bir patlamayla boşaldı. Egi kendisini bir fahişe gibi hissetti.
27. ayrımın sonu. Sayfa 263.